Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz dostlar, değerli dinleyenlerimiz. Bugün yeni bir sureye başlıyoruz. Secde suresine. Rabbimizin yardım ve inayetiyle bir bir ayetleri okuyarak, anlamaya çalışarak Rabbimizin kelamıyla buluşmaya gayret ediyoruz. Gözümüz, kulağımız, dilimiz ve gönlümüz kelam-ı ilahiyle nurlansın, dirilsin istiyoruz. Esas hedefimiz Rabbimizin mesajında, ayetlerinde, çizdiği çerçevede razı olunacak kulluk kalitesinde bir hayata erişmek. Rabbimiz yardımcımız olsun. Öncelikle kelam-ı ilahiyi kıraat ederek dersimize başlıyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Tenzilül kitabi la raybe fihi min rabbil alemin. Em yekulune efterah. Bel huvel hakku min rabbike litunzira kavmen ma etahum min nezirin min qablike leallehum yehtedun. Allahu allazi khalaqas samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi'a afala tatadhakkarun. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
Aziz dinleyenlerim, Secde Suresi'nin Mekke'de nazil olduğu bildiriliyor. 30 ayettir toplam. 15. ayetinde yer alan tilavet secdesi bu sureye ismini vermiştir adeta. Secde suresi denilmiş. Mushaftaki sıralamaya göre 32. sure, müfessirlerimizin beyanına göre de nüzul suresi itibariyle, yani indiriliş sırası itibariyle de 75. sırada yer alıyor. Rabbimiz bu surede Kur'an-ı Azimüşşan'ın Allah tarafından indirilen bir kelam olduğuna dikkat çekerek başlar. Onun kudretine delalet eden yaratma sıfatına işaret edilir, dikkat çekilir. Her türlü Allah'a ortak koşma anlamındaki şirki zemmeder, kötüler ve tevhidi, yani Allah-u Teala'nın birliğine dikkat çeker. Bu surenin faziletine dair Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetler vardır. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, cuma günleri sabah namazında bazen secde, yani bu sureyi, bazen de insan suresini okurdu. Yine Efendimiz'den gelen rivayetlere göre o secde ve mülk suresini okumadan istirahate, yani uykuya geçmezdi diye rivayetler de var. Dolayısıyla bu sure birçok mümin tarafından ezberlenmiş ve sık sık okunmuş bir suredir. Bu girişten sonra sureye başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Mim. Tenzilül kitabi la raybe fihi min rabbil alemin. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Malumunuz bu harflere huruf-u mukatta, kesik kesik harfler deniyor. Bunların manaları hakkında, ne anlama geldiği hususunda müfessirlerimizin çok sayıda izahları var. Fakat hepsi yaptıkları izahların neticesinde Allahu alem bi muradihi diye bitirir. Yani biz böyle anlamaya çalışıyoruz ama bununla neyi kastettiğini en iyi Allah bilir buyurur. Birçok müfessirimizin nihai sözü budur bu izahlardan sonra. Daha çok son dönem müfessirleri ise bu bir anlamda meydan okumadır derler. Bu şu anlama gelir. Ey müşrikler, ey kafirler. Siz inanmıyorsunuz ama bakınız o ümmi peygamberin size vahiy olarak okuduğu ayetler sizin de bildiğiniz elif, lam, mim gibi harflerden oluşuyor. Madem ki bunun Allah kelamı olduğuna inanmıyorsunuz, o zaman haydi siz onun bir benzerini getirin. Böylesi harflerden oluşan mucize bir kelam, yani benzerinin getirilme imkan ve ihtimali olmayan böyle bir kelam-ı ilahi ancak Allah kelamı olabilir. Ve fakat siz bu gerçeği görmezden geliyorsunuz. Bu anlama geldiğini ifade ederler ve şöyle bu sözlerini delillendirirler. Bu ifadelerden sonra, yani bu kesik kesik harfler diye ifade edebileceğimiz elif, lam, mim gibi, ha, mim gibi, nun gibi, kaf gibi bu şekilde başlayan ayetlerden hemen sonra gelen cümlenin Kur'an'a ve Allah'ın ayetlerine işaret ettiğine dikkat çekerler ki burada da öyledir. Şöyle buyuruluyor hemen ikinci ayette. Tenzilül kitabi la raybe fihi min rabbil alemin. İçinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitap, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Parça parça indirilen bu kitap, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş ve ondan indirildiğinde de esasen hiçbir şüphe olmaması gerekir. Şüphe yoktur. Niye şüpheleniyorsunuz dercesine Yüce Rabbimiz kelam-ı ilahinin kendi katından indirildiğine işaret eder. Bu cümleyi bazı müfessirlerimiz içinde herhangi bir şüpheye meydan bırakmayacak derecede hakikatlerle dopdolu olan bir kitap alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir diye de açıklarlar. Yani öyleyse iki tür açıklama oluyor. Alemlerin Rabbi tarafından indirilen bu kitap, bu indirilme keyfiyeti itibariyle hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak derecede apaçıktır. Yani Allah tarafından indirilmiştir manası olduğu gibi. Bu kitabın içinde insanı şüpheye sevk edecek esasen bir takım şeyler yok. Bilgiler şüpheye sevk edecek cinsten değil. Ama kimileri şüpheye düşerler. Neden şüpheye düşerler? Aslında düşmemeleri gerekir. Çünkü kendi kıt bilgileriyle, cehaletleriyle Allah'ın verdiği haberleri ileri geri değerlendirmek isterler. Onları yalanlamak isterler. Şüphe kitapta değil, şüphe onların kalplerindedir. Dolayısıyla esasen Kur'an-ı Azimuşşan kendisinde şüphe edilecek bir kitap asla değildir, olmamalıdır diyerek Yüce Rabbimiz insanlara böylesi bir kitaba tam bir şekilde iman etmeleri, buradaki hakikatleri gönülden benimsemeleri ve ahkamına, hükümlerine teslim olmalarını bir anlamda istemiş olur. Em yekulûne iftara, yoksa onu Muhammed kendisi uydurdu mu diyorlar. Evet, bugün bile benzeri tarzda söyleyenler var. Kur'an-ı Azimüşşan'a Allah kelamı değil de Muhammed'in kelamı diye aleyhissalatü vesselam bakanlar var. Güya araştırmacılık adına da Kur'an mana olarak Hazreti Peygamber'in kalbine indirilmiştir. Dolayısıyla onun sözleri Muhammed'e aittir aleyhissalatü vesselam diyenler de var. Şimdi dolayısıyla bir yönüyle Allah'a iftira ettiğini söylemiş oluyorlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Em yekulûne iftara, yoksa onlar onu uydurdu mu diyorlar. Yani kendisi yazdı ya da birileriyle işbirliği yaparak yazdı, ortaya koydu. Sonra da kalktı, bu Allah kelamıdır diye iddia etti. Öyle mi diyorlar? Bel huvel hakku min rabbik. Hayır, asla. Tam aksine bu, Rabbin tarafından gelen gerçeğin ta kendisidir. Allah tarafındandır. Kur'an lafzı ve manasıyla Allah tarafından indirilmiş bir kitaptır. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذ۪يرٍ مِنْ قَبْلِكِ. Senden önce kendilerine herhangi bir uyarıcı gelmemiş olan bir toplumu Allah'ın azabıyla uyarman için sana indirilmiştir. Senden önce kendilerine herhangi bir uyarıcı gelmemiş bir topluluğu uyarman için indirilmiştir. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Umulur ki bu sayede onlar da hidayeti bulurlar, doğru yolu bulurlar. Esasen yani bu kitap, Kur'an-ı Azimüşşan, o Muhammed uydurdu diyenler için de büyük bir rahmet olarak gelmiştir ama onlar bu rahmetin, bu ilahi ihsanın, ikramın farkında değiller. Dolayısıyla Kur'an'ı Allah'a değil de peygambere nispet ederek, peygamberin sözü gibi görerek kendilerinin istifadesini kapatıyorlar. Eğer siz kelam-ı ilahi olan bu kitaba iman etmezseniz, bunu sıradan sizin gibi bir beşerin söylediğini ifade ederseniz, o zaman ondan istifade kapılarını kendinize kapatmış olursunuz. Halbuki diyor Yüce Rabbimiz, bu diyor bir topluluğu uyarma adına gelmiştir. O topluluk da öncelikli olarak tabii ilk halka olarak bu topluluğa inmiş elbette. Buradan Kur'an-ı Azimüşşan'ın sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı o Kureyş cemaatine, Mekke toplumuna geldiği anlamına gelmez. İlk ama öncelikli olarak en dar daireden başlar inzar, yani uyarılar, peygamberlerin davetleri. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ilk gelen ayetlerde وَاَذِّرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ. Sen önce en yakınlarından işe başla, uyarmaya, uyandırmaya diye emredilir. O daire genişledikçe genişler, ulaşabildiği her noktaya kelam-ı ilahinin ulaştırılması istenir. Çünkü bu Kur'an'ın yine diğer bazı ayetlerde de ifade edildiği gibi bütün insanlık için gönderilmiş olduğu açıkça beyan edilir. Bu sebeple buradaki ifadeden Kur'an-ı Azimüşşan'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sadece içinde yaşadığı topluluk için indirildiği anlamı çıkmaz. Alimlerimiz buradaki ifadeden, yani kendilerine daha önce uyarıcı gelmemiş bir topluluğu uyarasın diye ifadesinden şunu anlarlar. Bu Mekke toplumuna, Peygamber aleyhissalatü vesselam yaşadığı topluluğa daha önce hiç peygamber gelmedi mi? Elbette Yüce Rabbimiz o topraklarda yaşayan nice nice kavimlere yine peygamber göndermiştir. Nitekim bakınız tarih öncesi dönemde yaşamış olan Hud ve Salih peygamberler tarafından o topraklarda yaşayan kimselere bir uyarı yapılmış daha önce. Bir peygamber gönderilmiş. Onları Resulullah'tan 2500 yıl önce yaşamış olan İbrahim ve İsmail aleyhisselam izledi. Yani İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam da o topraklarda aslında bir temel attılar. Tevhid temeli attılar. İnanç temeli, iman temeli attılar. Onlardan sonra da Resulullah'tan aşağı yukarı 2000 yıl önce Arabistan'a gönderilmiş olan son peygamber Şuayb aleyhisselamdır. Araştırmacıların tespitine göre. Fakat bu 2000 yıl az bir süre değil, bayağı büyük bir süre. Bu süreler içerisinde o toplumda da tevhidin hakikati, dinin özü neredeyse tamamen kaybolmaya yüz tutmuştu. Evet, Mekke toplumunda tevhid inancına sahip olan kimseler bulunuyordu. Müşrik olmayan, Allah'a ortak koşmayan kimseler vardı. Bunlara hanifler deniyordu. Hanifler, şirk koşmayan, putları ilah olarak kabul etmeyen, yalnız göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah'ı kabul eden kimseler vardı. İbrahim Aleyhisselam'dan kalan bir takım merasimler de vardı. İşte Kabe'yi tavaf etmek gibi. Fakat onlar o tavafı da çığırından çıkarmış, doğru bir şekilde yapamaz olmuşlardı. Bu sebeple buradaki ifade bir şöyle anlamak lazım diyor alimlerimiz. Uzun bir süre kendilerine peygamber gönderilmemiş, uyarıcı gönderilmemiş bir topluluğu uyarasın diye biz bu Kur'an'ı sana indirdik şeklinde anlaşılmalıdır diyorlar. Evet, bunu gerçekten böyle anlamak lazım. Çünkü 2000 yıl demek az değil, birçok hakikatin unutulabileceği bir süredir. Çünkü o dönemde de böyle ciddi kayıtlar söz konusu değil. Artı o peygamberlerin, işte efendim Hud aleyhisselamın, Salih aleyhisselamın, Şuayb aleyhisselamın, İbrahim aleyhisselamın, İsmail aleyhisselamın getirdiği prensipler tam kayıt altına alınmamış. Dolayısıyla insanlar belki sözlü gelenek olarak bir takım şeyler nakletmiş olabilirler. Nesilden nesile bir takım şeyler nakledilmiştir ama bu bir anlamda iyi alimleri, sıhhatli alimleri olmadığı için o dinlerin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemine gelene kadar bir takım hurafelerle, işte şirk gibi batıl inançlarla karmakarışık olmuş. Artık hak ve hakikat dini tanınamaz hale gelmiş. Bu itibarla Yüce Rabbimiz bu Kur'an'ı biz diyor böyle ciddi bir şekilde uyarılmamış bir topluluğa göndermiş olduk. Her ne kadar kulaktan dolma bilgileri olsa da hakikat bilgisi artık tamamen perdelenmiş. Bu sebeple yeniden hakikatleri hatırlatacak bir peygamber vasıtasıyla biz bu Kur'an'ı size indirdik buyuruyor. Ama bunu nimet olarak almak yerine kafirlerin ve müşriklerin, o dönemin kafir ve müşriklerin birçoğu kulak tıkamışlar. Peygamberi yalanlamışlar. Görmezden gelmişler. Duymazdan gelmişler. Ve Yüce Rabbimizin burada işaret buyurduğu, umulur ki bu sayede doğru yolu bulurlar, hidayeti yakalarlar ifadesinden ya da hedefinden çoğu kimse istifade edememiş. Elbette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman eden o ilk muhacirler, o ensar, Kur'an-ı Azimüşşan'dan en güzel şekilde istifade eden nesil olmuş. Fakat çoğunluk itibariyle başlangıçta çoğu karşı çıkmış. Dördüncü ayet. Allahu'l-lezî halagassemâvâti vel arda ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâm. Allah gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yaratan, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, sonra arşa hükmedendir, arşa istiva edendir. مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. sizin için ondan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Hiç ibret almaz mısınız? Evet, burada Yüce Rabbimiz Zat-ı Uluhiyetinin yüceliğine, kudretine işaret eden beyanlarda bulunuyor bu ayette. O öyle Allah'tır ki, o başınızın üstündeki gökleri ve ayağınızın altındaki o yeryüzünü ve bu ikisi arasında ne kadar varlık varsa hepsini 6 devrede yarattı. Fî sitte eyyam, 6 gün ifadesi müfessirlerimiz tarafından 6 devre olarak anlaşılıyor, tefsir ediliyor. Çünkü gün deyince bizlere daha çok güneşin doğuşundan batışına, hadi geceyi de içine katın, 24 saatlik vakit anlaşılıyor. Ama burada kastedilen o olamaz, çünkü Yüce Rabbimiz bütün gökleri kastediyor ve yeryüzünü kastediyor. Daha o zaman böyle bir gün söz konusu değildi. Dolayısıyla bu günün, gün diye ifade edilen, yevm diye ifade edilen bu kelimenin bir an manası da vardır. Belki işte 1000 yıla tekabül eden, 50 bin yıla tekabül eden, karşılık gelen anlamı da vardır. Bu sebeple bu anlamlar söz konusu olduğu için, birden fazla manası söz konusu olduğu için müfessirlerimiz bunu 6 devrede yarattı. Yani belli bir, demek ki bir yaratılış süreci oldu. O sürecin gerçek müddetini Allah'tan başka kimse bilemez. Fakat Yüce Rabbimiz bunun 6'lı bir devre olduğuna işaret etmiş oluyor. Kur'an-ı Azimüşşan'ın tabii bütün ayetlerini Allah'ın muradına göre anlayabilmek bir kul için, bir beşer için kolay bir hadise değil. Bizim anlayışlarımızın birçoğu, aziz dostlar, o anki bilgimiz, daha önceki alimlerimizin konuyu anlama çabaları neticesinde elde ettikleri bilgiler kadardır. Bütün bunlar da hakikat namına ne ifade eder? Doğrusu burada kesin bir şey söylemek mümkün değil. Bu yönüyle yapılan tefsirler, yorumlar kanaatlerden ibarettir çoğu zaman. Ama bu kanaatler, bu zanlar mutlaka kafadan atılan, rastgele söylenen şeyler değil. Her birinin kendince bir delili var. Bu delil kimi zaman bir başka ayet olabilir. Bir ayeti açıklarken bir başka ayette onun detayı verilmiştir. Oradan istifadeyle açıklarsınız. Ya da Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin konuyla ilgili açıklamaları vardır. O açıklamalardan istifade edersiniz. Çünkü en yetkili isim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. O dönemi yaşayan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vahyin inişine şahit olan ashab-ı kiram efendilerimizin anlayışları da bize göre çok daha ileri. Neden? Çünkü o dönemin Arapçasıyla indirilmiş Kur'an-ı Azimuşşan ve onlar vahyin inişine şahit olmuşlar. Habibullah Efendimiz'i dinlemişler. Dolayısıyla onların izahlarına da bakılır. Bir de lügat anlamında o cümlede geçen kelimelerden yola çıkarak belli kanaatler ifade edilir. Belli yorumlar yapılır. Bu yorumların sonunda da bütün müfessirlerin şöyle bir edebi vardır. Evet, biz bunu böyle izah ediyoruz ama en doğrusunu Allah bilir. Bu ayetten kasıt nedir, o bilir. Evet, biz de burada alimlerimizin yaptığı tespitlere işaretle bu 6 günden kastın 6 dönem, 6 devre olduğuna işaret etmiş oluyoruz. Ama bu devre gerçekten müddet olarak nasıldır, nasıl olmuştur? Bir anda mı oluvermiş alem? Hayır, anlıyoruz ki bir anda olmamış. Kademe kademe oluşmuş bu alem. Gökler ve yer, içindekiler. Bir tekamül var kendi içinde. Bir oluşum süreçleri var. Bu süreçlere işaret ediyor alemlerin Rabbi. Sonra diyor, bu 6 günde yaratıldıktan sonra Allahu Azze ve Celle arşa istiva etti. Peki arş nedir? Arş ne anlama gelir? Aslında arşın sözlük anlamı tavan anlamına geliyor. Koltuk anlamına gelir. efendim, taht anlamına gelir daha doğrusu. Bir de istiva kelimesi var burada. Rahman'ın yani Allah'ın arşa istiva etmesi. Bunlar klasik müfessirlerimiz tarafından da müteşabih ayetler olarak kabul edilir. Müteşabih ayet ne demek? Manası olmayan anlamına gelmez çoğu zaman. Birçok manaya gelebilir. Onun için hangi mana kastedildiğini anlamakta zorlanırız, tespitte zorlanırız. Bu sebeple buna müteşabih ayet deriz. Birbirine yakın anlamlardır. İşte bu ayetlerden bir tanesi de budur. Er-Rahmanu alel arşisteva. Rahman arşa istiva etti ayetidir. Arş kelimesi kelime anlamı itibariyle diyelim taht diyelim. İstiva kelimesi ne anlama geliyor? O da aslında bir konuda iki şeyin birbirine eşit olması anlamına gelen bir kelime. Müsavi diyoruz Türkçemizde. O da onun da kökü aynı. Arapça aynı köklerden geliyor. Ala edatıyla isteva ala Arapçada. Bununla kullanıldığı zaman karar kılmak, bir yerde istikrar bulmak, karar kılmak, yükselmek, yüksek olmak, yüksek bir yere kurulmak gibi anlamlara geliyor. O zaman o Allah arşa istiva etti dediğimiz zaman orada karar kıldı, orada oraya yöneldi, yüksek bir yere kuruldu gibi bir mana çıkıyor. Bu manayı alimlerimiz nasıl anlayacaklarına dair iki ana görüşe ayrılmışlar. Bir kısmı demiş ki aslında istiva kelimesi adeta bir tahta kuruldu anlamına, arşı taht gibi görürseniz ona kuruldu anlamına gelir ama demişler normalde. Bunun demişler kelime anlamı bu diye bunu böyle göremeyiz. Bunun nasıllığını biz bilemeyiz demişler. Keyfiyeti bize meçhuldür. Nasıl olduğunu bilemeyiz çünkü Allah cisim değildir. Böyle baktığımız zaman cisim gibi anlamış oluruz Cenab-ı Hakk'ı. Bu ise bütün alimlerin görüşüne göre ittifakla yanlış bir anlamadır. Fakat diyorlar ki istiva malumdur yani bilinen bir şeydir. Fakat bunun nasıl anlaşılacağı, bunun manası, keyfiyeti, durumu Allah söz konusu olduğu için bize göre meçhuldür, bilinemez. Zira Allah hiçbir varlığa benzetilemez. Dolayısıyla bu konuda soru sormanın, bunu anlamaya çalışmanın da bir anlamı yoktur derler. Biz bunlara selef alimleri dediğimiz ilk dönem alimleri diyoruz. İlk dönem alimleri hatta bu konuyu sormayı bid'at kabul ederler. Yani ne demek bid'at? Ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle sorular sorulmazdı. Ashab da sormazdı. Ayette ne diyorsa o şekilde okur, kabul eder, keyfiyetini araştırmazdı. Siz yeni çıktınız, yeni türediniz diyerek soru soranlara iyi gözle bakmazlardı. Ama diğer alimlerin büyük çoğunluğu bunu yorumladılar. Bu şu anlama da gelir dediler. Mesela Türkçemizde bile işte falan tahta çıktı dediğimiz zaman tahtın üzerine oturması gerekmiyor. Ya şu anlama gelir diyorlar. Bu bir mecazi ifadedir. Artık memleketin hükmü, memleketin efendim yönetimi bunun elindedir demektir. Burada da Cenab-ı Hak'la ilgili kullanılan ifade Allah 6 günde gökleri ve yeri ve arasındakileri yarattı. Sonra da onlara her yönüyle hükmetti demektir diyorlar. Hükmetti yani orada olup biten her şeyi o yönetti. Onun yönetimi altında cereyan etti anlamında bir ifadedir diyerek bunu bu şekilde yorumluyorlar. Ve bu şekilde yorumlayanlar da aynı selefin dediği gibi, selef alimlerinin dediği gibi sonuç itibariyle yine diyorlar ki evet biz bunu böyle izah ediyoruz ama yine işin hakikatini ancak Allah bilir diyerek esas manayı Allah'a tevfiz ediyorlar. Buna tevfiz diyoruz. Allah'a bırakmak. O nihai bilgiyi elbette o bilir. Biz kıt aklımızla, kıt bilgimizle Cenab-ı Hakk'ın efendim mahiyetini, bu tür ayetlerdeki kastettiklerini bilemeyebiliriz. Bu tabii bir şeydir demiş oluyorlar. يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ O Allah arşa istiva etti ve gökten yere kadar bütün işleri O evirip çeviriyor artık. Hep öyleydi zaten. يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ Gökten yere bütün havadisleri, bütün işleri Yüce Rabbimiz tedbir ediyor. Yani evirip çeviriyor, yönetiyor. Hiçbir şey ondan habersiz, onun bilgisi dışında, izni dışında cereyan etmiyor. Her şeyi yaratan, emreden, hükmeden o anlamındadır. يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ Buradaki el-emr bazı alimlere göre hüküm anlamındadır. Yani gökten yere kadar her şeyin hükmünü o verir. Takdir ona kalmıştır. Neyin nasıl olacağının bilgisi de ondadır, yaratması da ondadır. Bazı alimler ise buradaki el-emr'den maksat gökten yere doğru vahyi gönderen odur manası verirler. Buradaki vahiy anlamıdır derler. Birçok müfessir ise, dirayet müfessirleri ise buradaki emirden maksadın bütün işler anlamındadır. Yerde gökte olan ne varsa her şeyin yaratılması, yönetilmesi, sürekli onlar üzerinde tasarrufta bulunulması hepsi Allah tarafından yapılmaktadır anlamındadır. ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ ف۪ي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Burası da müfessirlerimiz tarafından değişik şekillerde izah edilmeye çalışılan bir bölümdür. Mesela diyorlar ki alimlerimiz buradaki Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği o insanoğlunun beşerin anlayabildiği o 1000 güne eşit bir gün ne demek? Bu işler diyor ona adeta öyle bir günde arz edilir ki o gün sizin saya geldiğiniz 1000 yıla eşit bir gündür. Bu ne anlama gelir? Demişler ki Allah'ın gökleri ve yarattığı günlerden bir gün. Evet yani o 6 günde yarattı buyuruluyor ya. Diyorlar ki buradaki kasıt o 6 gün aslında uzun bir süre. Yani her bir günü sizin 1000 yılınıza eşit. Böyle bir gün. Bir böyle anlayan alimlerimiz olmuş. Bazıları da demiş ki bu ahiret günlerini ifade ediyor. Çünkü buradaki onun katında bir gün demek yani ahiret günleri böyle uzunca günlerdir manası veriliyor. Buradaki 1000 ifadesi ise çokluktan kinaye yani ne demek bu? Mesela bazen dersiniz ki bir insana ya sana 1000 defa söyledim dersiniz. Bu aslında sizin sayıca 1000 defa söylediğiniz anlamına gelmez. Ya çok söyledim yani. Sayısını Allah bilir ama çok söyledim demektir. Oradaki 1000 ifadesi sayı ifade etmek için değil, bir şeyin çok olduğunu ifade içindir. Yani Allah'ın katındaki günler sizin günlerinizden çok uzun günlerdir gibi anlaşılabilir diyorlar. Bazıları da kıyamet günü kastedilmiştir buradaki bir günden diyorlar. Çünkü o günde kişiden kişiye günün uzunluğu farklı algılanabilir diye izah ediyor alimlerimiz. Mesela gerçekten özellikle o zorluk günleri insanın, o hesap gününü düşünün. Müthiş bir telaş, müthiş bir korku var, ızdırap var. Bazen işte 1 saat geçmek bilmez. Yani bir ızdıraplı hasta için düşünün. Sen 3 saat sonra işte sana şöyle bir tedavi uygulayacak deyin. Ona 3 saat neredeyse 1 ay gibi gelir eğer çok büyük acılar çekiyorsa. Onun için Kimine, nitekim bazı ayetlerde mesela onun katındaki bir günün 50 bin yıla eşit olduğu da ifade edilir. Öyleyse buradaki günden kasıt kıyamet günü ise şayet, o kıyamet günü herkes o hesap günündeki o dehşetli anın içinde onu farklı hissedebilecektir. Bin yıl gibi hissedecek belki. Belki işte 50 bin yıl gibi hissedecek. Bu şekilde de izah ediyor alimlerimiz. Yine mesela Abdullah bin Abbas ve Dahhak'a göre gökle yer arasındaki mesafeyi ifade eder diyor bu bin yıl ifadesi. Yani Allah'ın gönderdiği melek bin yıllık mesafeyi bir günde kat eder demektir. Yani aslında sizin işte yapıp ettiğiniz hadiseler, olaylar ya da kainatta cereyan eden olaylar, bunların görevli melekler tarafından icrası için efendim verilen emrin, ilahi emrin yerine getirilmesi ve sonra adeta bir rapor haline getirilip sonuç raporu sunulması, alemlerin Rabbine bir şekilde ulaştırılması öyle bir anda olan bir şeydir. Ama bu bir anlık mesele sizin belki efendim bin yılınıza eşit bir andır. Yani o Allah'ın gönderdiği melek o bin yıllık mesafeyi ya da işi çok kısa bir anda da gerçekleştirebilir anlamına gelir diyor. Bazı alimlerimiz de açıklamalarını bu şekilde yapıyorlar. Mücahide göre yine tabiin alimlerinden dünyanın bin yıllık işini Allah'ın bir günde karara bağlayıp sonra da onu meleklerine iletmesi manasına gelmektedir diyor. Yani hülasa şöyle söyleyelim. Bu ayette de dikkat edilirse kastedilen mananın ne olduğuna dair kesin bir izahı getirmekte zorlanıyor alimlerimiz. Öyleyse ilahi kelamı anlama çabası diyebileceğimiz bu tefsir ilminde de işte birden fazla görüşlerin ortaya çıkması bu sebeple oluyor. Herkes bu ayeti nasıl anlayabiliriz diye bir çabanın içine giriyorlar. Fakat buranın muhtevasından anladığımız şu, Yüce Rabbimiz gökten yere doğru bütün işlerin, bütün hadiselerin kendisi tarafından evrilip çevrildiğini, yönetildiğini, idare edildiğini bize haber veriyor. Sonra diyor bu işler netice itibariyle aynı zamanda bu emir, bu hükümler, bu tasarruf, ilahi tasarruflar sonuç itibariyle Cenab-ı Hakk'a adeta bir şekilde iletiliyor. Ve bu aslında bir anlık bir mesele ama o bir anlık mesele Allah'a göre öyle. Size göre bakılacak olsa bin yıllık mesele belki. İşte 50 bin yıllık mesele. Onu Yüce Rabbimiz gücüyle, kudretiyle, ilmiyle, hikmetiyle yönetiyor ve o yönetim, onun saltanatı, onun hükümranlığı sizin dünya saltanatınıza, hükümranlığınıza benzemez. Böyle yüce bir ilahtır, yeri göğü yaratan yüce Allah. Bu ifade edilmiş oluyor. ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمِ İşte bu, gaybı ve şehadeti bilen, ne demek? Yani insanın idrak edebildiği, his duyularıyla idrak edebildiği alem ki buna alemi şehadet diyoruz. İdrak edemediğimiz, yani duyularımızla idrak edemediğimiz aleme de alemi gayb diyoruz. İşte bu diyor Yüce Rabbimiz, hem görüneni hem görünmeyeni, hem gayb alemini hem şehadet alemini bilen aziz ve rahim olan Allah'tır bu. İşte bu duyuların ötesinde kalanı da, duyuların algı sahasına gireni de bilen, kudreti daima üstün aziz olan, engin rahmeti her şeyi kuşatmış rahim olan Allah'tır. İşte siz böyle bir Allah'ı inkar ediyorsunuz. Siz böyle bir Allah'a adeta asi oluyorsunuz. Böyle bir Allah'ı görmezden geliyorsunuz. Yine Yüce Rabbimiz devam eden ayette Zat-ı Uluhiyetine işaret eder ve onu yine kendisini bize anlatır. اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِينٍ O Allah ki yarattığı her şeyi en güzel bir şekilde yapmış ve ilk başta insanı yaratmaya da çamurdan başlamıştır. Evet, bu hem gaybı bilen, hem şehadet alemini bilen, görüneni görünmeyeni bilen ve böylesine yüce yerleri gökleri yaratan, hem de altı devre gibi bir süreç içerisinde yaratan o Allah, yarattığı her şeyi de sapasağlam var etmiştir, yaratmıştır. Burada ahsene kelimesi birkaç manaya geldiği için yine müfessirlerimiz burada bu manaların hepsine işaret etmişler. Bunu şöyle anlayabilirsiniz. Ahsene ihsan etti anlamına da gelir mesela. Birine iyilik etmek. Böyle baktığınız zaman yarattığı her şeye nice nice ihsanlarda bulunan, iyiliklerde bulunan o Allah diye anlarsınız. Ahsene kelimesi bir şeyi en güzel şekilde yapmak anlamına da gelir. O zaman da son derece sanatkarane yapmıştır, yaptığı her şeyi demek. En güzel şekilde yapmıştır. Yarattığı bütün varlığı. Bu aynı zamanda yaratılan bütün varlığı çok farklı istidat, kabiliyetlerle donattığı, lazım gelen neyse ona hepsini kendisine lütfettiği, fıtraten verdiği manası da bunun içinde düşünülebilir. Ahsene külle şeyin halegahu, yarattığı her şeye böyle bir yükleme yaptı adeta. Bir de sapasağlam yaptı anlamı verilir ahsene kelimesine. Yarattığı her şeyi muhkem bir şekilde, sapasağlam bir şekilde ve nice nice hikmetlerle yaptı demektir. Yani muhkem yapmak, bir şeyi sapasağlam yapmak, onu anlamsız, efendim, hiçbir faydası dokunmayacak şekilde değil, nice nice hikmetlerin kendisinde gizlendiği bir tarzda, hem de sapasağlam bir şekilde yaratandır anlamına geliyor. Ve bedea halkal insani min tin, işte insana da diyor, insan cinsinin yaratılmasına da çamurdan başlamıştır. O işte o toprak süreçlerinde bir süreçte çamur sürecidir. İnsanın, ilk insanın yaratılması. Bunu bile yani doğrusu Yüce Rabbimiz bize bu şekilde topraktan, işte kurumuş çamurdan, balçıktan gibi değişik ifadelerle o Adem Aleyhisselam'ın yaratılma süreçlerine işaret eder. Tabii bunun gerçekten bu yaratılışla ilgili nice nice araştırmalara ihtiyaç hisseden izahları olması gerekir diye düşünüyoruz. İnsan olarak bugün belki bir takım canlı varlığın ortaya çıkışına yönelik tespitler, ilmi keşifler, bir takım bulgular ortaya çıksa da netice itibariyle bütünüyle hadiseyi keşfetmiş değiliz henüz. Bu süreçte işte ilk insanın yaratılış sürecine işaret eden ya da onu beyan eden bu ayetlere olduğu gibi iman ediyoruz. İnsanın, demek ki ilk insanın, özellikle Adem Aleyhisselam'ın o yaratılış süreçlerinde o toprağın o çamur haline gelişinin, o çamurun daha sonra kurumuş böyle bir tuğlayı andıran tarza, efendim, çömlek hamuru gibi ya da onun bir şekilde sıcakta pişip sertleşmesi gibi o süreçlerden de geçtiğine işaret eden ayetler var. Doğrudan hatta bu şekilde beyan eden ayetler var. Ve diyor insanı diyor önce bu süreçten başlattı Cenab-ı Hak yaratılışını. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ Sonra onun neslini değersiz bayağı bir sudan süzülmüş bir özden yarattı. İlk insanın yaratılışı o toprak süreci ile başlatılıyor. Sonra diyor onun neslini böyle değersiz bayağı görülen bir sudan, yani o efendim erkek ve kadının o döllenmiş suyundan yaratıyor Cenab-ı Hak. O suya işte insanın babasının sulbünden çıkan suya, annesinden işte çıkan suya dikkat çekilir sürekli. Neden yaratıldığına bir bakmaz mı insan der Cenab-ı Hak. Gerçekten herkes şöyle makarayı geriye doğru sarsa, mesela 20 yaşındaki insan işte 20 sene öncesini bir makarayı geriye doğru sarsa, 40 yaşındaki 40 sene öncesine nereden geldiğine bir bak der Cenab-ı Hak. Ve insanoğlu işte o bir damla su diyoruz, bir damla bile değil, öyle bir sudan yaratılıyor. Ama o da böyle hani insanların kıpta ile seyredeceği bir su değil belki. Bayağı bir su diyor Cenab-ı Hak. Böyle herkesin horladığı, bakmak istemeyeceği, böyle gördüğü zaman gözünü çevireceği bir sudan. Ve böylesi bir herkesin adeta küçük gördüğü, neredeyse işte görmek bile istemeyeceği bir sudan yaratılmasını görmeyip de Allah'a karşı kafa tutan insan, Allah'a karşı isyan eden insan nasıl bir küstah insandır? Yüce Rabbimiz çoğu zaman bu yaratılışın başlangıcına bir bakın diye bizi yönlendirmesi, yani nereden geldiğinize bir bakın ve o sudan böyle bir düşünen, gören, işiten, ne bileyim konuşan bir varlık yaratanın gücüne bir bakın demek ister. Onun kudretine bir bakın demek ister. Onun sanatına bir bakın demek ister. Burada da aynı efendim ibretli bakışı bize hatırlatıyor. Böyle bir bakış gerçekleştirin anlamında. ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَقَ ف۪يهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفِدَةِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. O kalıbı, o topraktan, o çamurdan yaratılan varlığa bir şekil verdi. Yaratılış maksadına uygun hale getirdi. Sonra da ona sırrını bizim bilemeyeceğimiz bir ruhundan bir nefha. وَنَفَقْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِ. Ruhumdan ona üfürdüğüm zaman. Nasıl bir şeydir bu? Bunu bilmiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın ayrıca bir hani kendi bir ruhu mu var? Kendi ruhundan mı üflüyor? Yoksa ruh diye bir varlık var, mahiyetini tam bilemediğimiz oradan mı? İkincisi. Yani birincisini alimlerimiz kabul etmezler. Öyle bir şey olamaz. Çünkü Cenab-ı Hak cüzlerden oluşmuş bir varlık değil. Onun da bir ruhu var. Onun da bir cesedi var tarzında değil. Aynen bu. İşte Beytullah diyoruz, Allah'ın evi diyoruz, değil mi? Abdullah diyoruz, Allah'ın kulu diyoruz. Aynen bunun gibi şeref ve tazim ifadesi olarak kullanılmıştır bu ifade deniyor. Yani ruhundan ona üfürdüğü zaman işte ruh diye yaratılan bir cevher var. Oradan üfürdüğü zaman ruh nedir? Bir varlığın kendisiyle canlandığı şeydir. Can demektir aslında. Ama onun mahiyetini siz bilemezsiniz diyor Cenab-ı Hak. Bu konuda size çok az bilgi verilmiştir. İşte öyle bir nefa. Bazı alimler derler ki buradaki ruhtan maksat Cenab-ı Hakk'ın bir varlığa ol demesidir derler. İradesidir derler. Bu da izahlardan birisidir. Ama bu izahların hiçbiri nihai anlamda bize ruhun ne olduğunu tam tarif etmez. Fakat şunu biliyoruz ki insanın cesedi toprağa gidince Yüce Rabbimiz o bedenle buluşan o ilahi cevhere, o cevhere nefs, can diye Türkçe'ye tercüme ettiğimiz nefs adını verir. O nefs ölüm anında insandan alınır. O artık kıyamete kadar berzah alemi dediğimiz, kabir alemi diye de ifade ettiğimiz bir alemde tutulur. Kimisi âlâ-i illiyyine, yani ötelere, yücelere yükseltilirken kimisi siccin diye bilinen adeta manevi anlamda yine bilemediğimiz, mahiyetini gerçek anlamda bilemediğimiz zindan hayatı yaşar. İşte o nefs hakikati, o bizim kişiliğimizi ifade eden, ben derken kastettiğimiz o benimize işaret eden o hakikatimiz, o cevherimiz, o nefsimiz başlangıç itibariyle o nefha-i ilahiye ile alakalıdır. İlahi nefha ile alakalıdır. Bunların mahiyetini ama gerçek çerçevesini beşeriyet henüz daha keşfetmiş değil. Keşfedecek de, bütün yönleriyle keşfedecek de değildir. Bir takım emareler, bir takım işaretler keşfedilmiştir, evet. Ama dört dörtlük bir şekilde, tam bir bilgi, kat'i bilgi şeklinde ortaya henüz konulamamıştır. Ve Rabbimiz o diyor toprağa şekil verdi, sonra ona mahiyetini bilemediğimiz o ruhundan üfledi. Ve sizin için diyor Rabbimiz işitme, görme ve idrak duyguları yarattı, gönüller yarattı. Yani işitme duyusu, görme duyuları ve gönüller var kıldı. قَلِيلَ مَّا تَشْكُرُونَ Ne az şükrediyorsunuz. Halbuki bunların hepsi şükredilmeyi hak ediyor. Teşekkür hak ediyor. Yani duymanız olmaz ise şayet sağırlaşırsanız, görmeniz olmazsa körleşirsiniz. İşte idrak etme melekeleriniz kaybolur da akledemeyen bir varlık haline dönüşürseniz neleri kaybettiğinizi o zaman anlarsınız. Gerçi anlayacak aklınızda kalmaz. Bütün bunlar ama bizi şükre yöneltmeli. Yani alemlerin Rabbine karşı bir teşekkür duyguları içerisinde ona en güzel kulluğu nasıl sunarız duygusuna, şuuruna eriştirmeli. وَقَالُوا اَيْذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ اِنَّا لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ Dediler ki o kafirler, biz toprağın altına kaybolup gittikten sonra, yani biz o zaman yeniden mi yaratılacağız? Ya yani toza toprağa karışacağız, elementlerimiz toprak elementleriyle karışacak, tamamen yok olup gideceğiz, yani şimdi yeniden mi yaratılacağız derler. Hayır. بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ Aslında onlar Rableriyle buluşmayı inkar etmektedirler. Bir kere zaten Rablerini kabul etmiyorlar. Rablerinin gücünden yani haberleri yok. Eğer her şeye kadir, yerleri gökleri yaratan bir Allah'a inansalardı, onunla bir gün buluşacaklarına inançları olsaydı böyle bir şeyi inkara yeltenemezlerdi. Ama onlar Rableriyle böyle bir karşılaşmanın olabileceğini inkar ettikleri için böyle bir dirilmeyi de uzak görüyorlar. Evet, mümin insana göre Allah'ın diriltmesi son derece kolay. Çünkü ilk defa yaratan onu yeniden yaratmaya her zaman kadir. Hatta biz insanlara göre daha kolay. Cenab-ı Hakk'a karşı hiçbir şey elbette zor ya da kolay denemez. O bir şeyin olmasını murad edince oldurur. Evet, insanca düşünürsek, kendimize bile kıyas etsek, bir şeyi birinci kez yapmak mı zordur, ikinci kez yapmak mı zordur? Hayır diyor, aslında onlar Rableriyle buluşmayı inkar ediyorlar. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ Sen onlara de ki, ey Habibim, sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ne yaparsanız yapın. İnkar ediyorsunuz, edebilirsiniz. Serbestsiniz. Allah'a ortaklar koşuyorsunuz. Koşabilirsiniz ama unutmayın. Ölüm meleği görevlendirilmiş bir şekilde gelip sizin canınızı alacak. Sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz. Her biriniz ona döndürüleceksiniz. Melekül Mevt Kur'an-ı Kerim'de Azrail ismi geçmiyor. Hadislerde de geçmiyor. Daha çok efendim Yahudi alimlerin bir şekildeki izah ettikleri, kendi kitaplarına izah ederken açıkladıkları bir takım 10 kadar ölüm meleğine dair açıklamalar yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Azrail. Bizim kültürümüzde de bu Azrail ismi bu tür izahlarla yerleşmiş. Ama Kur'an'a göre bu ölüm meleği diye ifade ediliyor. Acaba bu ölüm meleği olan Azrail sadece tek başına mı iş yapıyor? Bazı ayetlere bakarsak başka meleklerin de bu işle görevlendirildiğini biliyoruz. Ayetlerden anlıyoruz. Şöyle diyor alimlerimiz. Şöyle de olabilir diyorlar. Azrail bir anlamda bu ölüm işini koordine eden melek. Bunun emrinde başka melekler de var. Olabilir. Bunu da bilmiyoruz. Bildiğimiz nedir? Rabbimizin bize bildirdikleridir. Demek ki bir canları almakla görevlendirilmiş bir melek var ve ona yardımcı melekler var. Başka melekler de var. Tek tek her insanın bir şekilde bunlar canını o emanete alacaklar. Kimse ölümden istisna edilmeyecek. Ve netice itibariyle herkes o yüce yaratıcıya, onun huzuruna döndürülecek, döndürüleceğiz. İster inansın, ister inanmasın. Orada yapıp ettiklerimiz bir bir Rabbimiz tarafından bize bir şekilde haber verilecek. Zaten herkes kendi kitabını bir şekilde yazdırıyor. Kiramen katibin yazıyorlar. O kitaplar açılacak. İtiraza mahal olmayacak. Geri dönüş olmayacak. Ve diriliş mutlaka olacak. Rabbin huzuruna toplanma mutlaka olacak. Rabbimiz o günde yüzü kararanlardan değil, yüzü nurlu, ak olanlardan eylesin her birimizi. Defterini sağ elinden alanlardan cennete kolaylıkla büyük bir adeta melekler ordusuyla karşılanarak girenlerden eylesin cümlemiz efendim. Allah'a emanet olunuz.